şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan, haftanın başlangıcında sizlere yeni şeylerden, teknolojiden bahsedeceğiz RSFM'de. Hemen bir başlangıç için size birkaç haber okuyayım. Bugün çok önemli konuklarımız olacak. Onları da telefondan size aktarmaya deneyeceğiz. Evet, hemen başlangıç haberimiz Google Trends haberi. Şimdi Türkiye'ye Japon turistler çok geliyormuş, yaşasın gibi bir haber var. Fakat Google Trends'te şöyle bir araştırma yapmışlar. Japonlar Türkiye'de ne arıyor diye. Japonlar Türkiye'de Maraş dondurması arıyormuş efendim. Evet, Google'ın aylık trend raporlarından çıkmış bu. Maraş dövme dondurmasını çok sevip çok arıyorlarmış. Acaba turizmimiz bu konulara girip orada neler çıkıyor, neler şey yapıyor? Biz bu Japonlara ne yapsak da Maraş dondurması versek diye bakarlar mı? Baksınlar efendim, baksınlar, ne güzel olur. Evet, şimdi böyle bir kısa haberden sonra sizlere hemen konuğumuzu takdim edeyim. Bugün Türkiye Bilişim Derneği konuğumuz, Türkiye Bilişim Derneği'nden Sayın Ertan Barut hattımızda. Merhabalar Ertan Bey.
Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Böyle Türkiye'ye katkılar, teknolojik katkılar sağlamak için çok yakından takip ettiğim TBD'nin en yetkin isimlerinden birisiniz. Öncelikle sizi hızlıca tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Ben de tabii yıllardır bilişim sektöründe bir faaliyet yürüten kişilerden biri olarak aynı zamanda yıllar öncesinden de sivil topluma katılma ve katkı sağlamak üzere bir yola çıktık. Bu yol çerçevesinde Türkiye Bilişim Derneği'nde uzun yıllar üye olarak çalışma gruplarında faaliyet göstererek ya da işte en son iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak hayallerimizi, ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için olan hayallerimizi gerçekleştirmek üzere gönüllü olarak çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz.
Büyük saygı ve sevgi duyuyorum yaptığınız işleri de, gerçekten de herkese sitayişle bahsediyoruz. Çünkü benden ay farkıyla büyük bir derneğimiz var, Türkiye Bilişim Derneği. Ve gerçekten de Ankara'da özellikle, hani bizim ulaşamadığımız taraflarda ülkede farklı şeyler olması için çok güzel, çok verimli çalışmalar yapıyorsunuz. Ben biraz bu Ankara'da yaptığınız çalışmaların önünde önemli bir örneği var. Bugünkü gazetelere de yansımış. Türkiye Bilişim Derneği Erdoğan'a yerli ve milli yazılım raporunu iletmiş.
Evet.
Biraz bu rapordan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi bizim aslında yerli ve milli konusu bugünün ya da geçen senenin bir konusu değil. Bu basına yansıyan yazılarımızda, haberlerimizde de buna değindik.
Evet.
Biz aslında bunu 2000'li yıllardan bu yana söylüyoruz.
90'lardan beri konuşuyorsunuz aslında. 90'lardan beri her yaptığınız kamu toplantılarında mutlaka yerli ve milli olmalıyız diye vurgunuz var. Bu da ben şahidim.
Yani sadece Türkiye Bilişim Derneği değil, diğer sivil toplum örgütleri de benzer farkındalık yaratmak.
Tabii geçen hafta YASAT Başkanı Doğan Güreş Bey'le de burada beraber olma fırsatı yaşadık. O da bize bu konu hakkında bayağı bir şeyler, açılımlar yaptı. TBD'nin bu konudaki yaklaşımlarını çok merak ediyorum gerçekten.
Evet, Türkiye Bilişim Derneği de yine dediğim gibi işte 2000'li yıllardan bu yana bu yerli yazılıma, yerli teknolojilere önem vermeliyiz. Yani bu her seferinde bize o dönemde de bu dönemde de yok tren kaçtı şeklinde lafların ciddiye alınmaması. Çünkü geleceğin teknolojileri sürekli değişiyor. Ve her değişim sürecinde sizin de pozisyon alabilmeniz gerekiyor. Ama bunun için de bir temel altyapı gerekiyor. Bu altyapının oluşması için çok modeller önerdik, çok çalışmalar yaptık, çok farkındalık toplantıları ve etkinlikleri düzenledik. Evet. Ve bunu da devam ediyoruz, ısrarla devam ediyoruz. Dolayısıyla yerlilik ve millilik konusu yani bizim için yeni değil. Biz bunu her seferinde, her hükümete, her kuruma bunu sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'deki bizim birçok kamu kurumları, özel sektörde kullanılan teknolojilerin hepsinin Türkiye'de de karşılıkları var. Bunun zaten Türkiye'de ürettiğiniz ürünü yani cari açığı da kapatabilecek en güçlü sektörlerden bir tanesi, teki de şu anda Türk bilişim sektörüdür.
Aynen.
Türkiye bilişim sektörünün gelişebilmesi için kamunun alıcı olması gerekiyor. Özel sektörün alıcı olması gerekiyor. Ve bunun için de bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yetersizlikler, eksiklikler olabilir ama ancak siz zaten kendi ülkenizde geliştirdiğiniz çözümlerle ve elde etmiş olduğunuz sonuçlarla dışarıya daha rahat açılabiliyorsunuz ve başka ülkelere transfer yapabiliyorsunuz.
Ertan Bey, bildiğim kadarıyla siz de bir yazılım şirketi yöneticisiniz zaten, sahibisiniz.
Evet.
Şimdi Yasat'la görüştüğümüzde geçen hafta bize şöyle bir şey söyledi. Hani bu kadar yerlilik ve millilik kavramını vurgulayan kamumuzun yaklaşık %60 kadarı ancak yerli ve milli yazılım kullanıyor dedi.
Evet.
Rakamlar 3 aşağı 5 yukarı, hani öyledir böyledir ama yani gerçekten de hani biz bu kadar yerlilik ve millilik vurgusu yaparken acaba kamumuz daha mı fazla kullansaydı sorusuna ben hep takılıyorum.
Kamu kesinlikle, yani şu anda Türkiye'de en büyük alıcı kamudur. Yani kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının almış olduğu lisans bedelleri, yani ödenen lisans bedelleri, işletim sistemlerine ödenen lisans, yazılımlara ödenen lisans bedelleri için yani çıkardığımız rakamlar dudak uçuklatacak seviyede rakamlardır. Yani Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak, yani tersine çevirdiğiniz anda Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak rakamlardan, milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz.
Bir anda bambaşka yani, bir dünyaya geçiyoruz değil mi yazılımda?
Evet, ve bunu bunun %10'unu zaten sektöre aktarsanız sektör dünyada bir numaralı sektör konumuna gelir Türkiye.
Yani hani yani, bir minicik o işte ne bileyim hep arabalar konuşuluyor, otomobiller, yerli otomobil falan konuşuluyor ama şu yerli yazılıma bir omuz atsak belki.
Evet, yani bizim de aslında yerli yazılımın temel hani arabadaki gibi temel motorları da var, engine'leri de var. Yani bu engine'lerin geliştirilmesine devam etmemiz gerekiyor. Buradan veri tabanı da çıkar, buradan işletim sistemleri çıkar, buradan birçok şey çıkar. Teknolojiler de geliştikçe, ayrıca verinin ülkemizde kalması için de başka şeyler de var. Yani verinin de dışarıya çıkmaması.
Tabii tabii, onun kurallarını, kanunlarını koyduk ama hani yazılımları evet, tamamlamayınca herhalde çok da bir işe yaramıyor kanunlar.
Evet, aynı şekilde siber güvenlik için, siber savunma sistemleri için de yine keza Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı, Türkiye'nin teknolojisi Türkiye'de bulunmalı şeklinde süreçlerin de ülkemize çok ciddi getirileri olacaktır. Yani ya da o götürüleri zaten minimuma indirdiğinizde yani 80'e 20 gibi bir şey. Yani siz %80'i dışarıya çıkarmayıp içeride tuttuğunuz anda oturun 100 lirayı 80 liraya, 100 milyar doları 80 milyar dolara çevirebilirsiniz.
Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz Ertan Bey. Böyle yani rakamlar falan şahane.
Yani bunlar inanılmaz rakamlar. Bunun tabii ki bugün hani oturun hani bunun karşılığını bana işte yazılı getirin denildiğinizde Türkiye'nin istatistiki yapısı buna müsait değil.
Anladım.
Türkiye'nin bilişim envanter sistemi de buna müsait değil. Ama bunlar çıkartılabilir. Yani o teknik çalışmalar yapıldığı zaman kesinlikle çıkartılır. Öngörü seviyesinde rakamlar da ortaya çıkartılabilir. Yıllar önce Türkiye Bilişimsizlik Maliyetini çıkardı. Türkiye Bilişim Derneği.
Evet, evet hatırlıyorum.
Yani Bilişimsizlik Maliyetinin Türkiye'ye olan sıkıntılarını 10 sene önce çıkarıp meclise sunmuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne.
Doğru. Peki şimdi siz bu raporu nasıl hazırladınız? Peki kimlerin imzası var bu raporda, hatırlıyor musunuz?
Şimdi bu raporda bir konsensus niteliğinde hani birçok sivil toplum örgütlerindeki arkadaşlardan herkesin hani konuya ülke sorunu olarak, yazılım sektörünün sorunu olarak bakarak, kendi sektör şapkalarını bir kenara bırakarak Türkiye Bilişim Derneği'nin önderliğinde böyle bir çalışmaya katılmaları üzerine çağrı yaptık Şubat gibi.
Tabii Türkiye Bilişim Derneği'nin böyle bir özelliği var. Çatı şemsiye gibi herkesin kabul ettiği bir dernek.
Evet, yani bu, çünkü biz bir bireysel örgütüz. Yani bireylerden oluşan, bireylerin gönüllülük esasıyla çalışan bir dernek olmamızın getirmiş olduğu ve de Türkiye genelinde 7 tane, 6 tane şubemizle ve 12 bini aşkın üyemizle hani bunları yapan güçlü ve de kamu yararına statüsüne sahip ve de 47. yılımızdayız. 47 yıllık bir dernekten bahsediyoruz. Evet. Bilişime adını vermiş bir dernekten bahsediyoruz. Aynen. Dolayısıyla bu herkesin hani böyle şey STK ikilemlerine sokmadan ön yargısız olarak geldiği, katıldığı bir süreç oldu. Herkes görüşlerini, fikirlerini paylaşıyor. Sektörde yapılan ya da yapılmaya çalışılan bazı modeller var. Bunlar üzerinde konuşuldu. Ayrıca Türkiye'de bu alandaki bütün mevzuatlar masaya yatırıldı. Bunların verileri oluşturuldu. İkinci roundda da bunların üzerine değerlendirmeler yapıldı. Şimdi bizim çıkarmış olduğumuz raporla işte yol haritasını açıklayacağız. Antalya'da Kamu BİP ve BİNYE bütünleşik etkinliğimizde. Burada ayrı bir basın toplantısı sonrası bir üçüncü faz toplantısıyı da gerçekleştireceğiz. Hemen Ankara'ya döner dönmez tekrar bu heyet olarak bu çalışmayı bir rapor haline, yani Cumhurbaşkanlığa sunulabilir bir rapor haline. Çünkü başlıklarda da okumuşsunuzdur. Kamuyla el ele yapmamız gerekiyor.
Evet,
yani biz tek başımıza bunun modelini, yerlilik oranının tespiti, millilik oranının tespiti ya da milli nedir, yerli nedir kavramlarını bizim kesinlikle kamuyla beraber yürütmemiz gerekiyor. Çünkü bir taraf bir tarafı düşünmediği zaman şey kalıyor, oradan hava alıyor, sıkıyor. Dolayısıyla birlikte bu elbiseyi dikmemiz gerekiyor kamuyla beraber. Ve bunu da işte Antalya'dan sonra döner dönmez Cumhurbaşkanlığı'na sunacağız. Gerek temaslarda bulunduk. Onlar da raporumuzu bekliyorlar zaten.
Süper. Cumhurbaşkanlığı makamına sunuyorsunuz. Bakanlıklara ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ne sunuyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
Yani öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı tabii ki kurulları var. Bu belki de özel bir toplantı yapılacak. Onların hepsi katılacak. Belki bizzat Cumhurbaşkanı'na sunarken hepsi de bu bilgiye sahip olmuş olacaklar.
Peki elimizde böyle şey raporlar var mı? Rakamlar var mı daha doğrusu? Mesela işte yerlilikle biz şu kadar milyar dolar ülkeyi yurt dışına döviz göndermekten kurtarırız gibi.
Onu Antalya'da söyleyeceğim.
Antalya'da çıkacağız peki, tamam. Dört gözle bekliyorum ben Antalya'da o zaman.
Evet.
Peki şimdi rapordan bazı başlıklar ön plana çıkmış. Yine basına yansıyan haberlerde bunların üstünden geçmek istiyorum. Mesela üretici ortaklık yapısı gibi çok enteresan, daha önce konuşulmamış bir şey öneriyorsunuz. Biraz bunu açabilir miyiz? Yerli yazılımda üretici ortaklık yapısı diyorsunuz mesela.
Evet. Şimdi yani bizim biliyorsunuz hani üretilen teknolojilerin bir kısmında şu anda hemen bizzatı alıp kullanabilecek durumda değiliz. Bazı teknolojileri hani ithal etmek zorundayız.
Evet.
Belli bir süre. Hani şu dahilde işleme rejimi gibi.
Tabii.
Buna benzer. Dolayısıyla örneğin veri tabanı teknolojileri ya da işte başka bir takım engine'lar, bir takım, yani İngilizce tabir söylüyorum.
Ya tabii. Arka planda çalışan yazılımın motoru diyelim.
Evet. Yani bunlar için muhakkak surette belli yerlerle know-how, bilgi transferi ya da işte ürün transferi gibi şeyler yapmamız gerekiyor bizim de. Hı hı. Yani bunun da üreticisiyle ortak yapmamız gerekiyor. Birlikte bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Ve buradan önemli olan hedef şu katma değerimizin yüksek tutulması. Biz katma değerimizi yüksek, yani hizmet, burada beyin kapasitemizi yüksek tuttuğumuz anda biz o işte üretici ortaklık modelini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonra zaten hani biliyorsunuz bu insansız hava araçlarından tutun da birçok şey daha sonra
uçak
fabrikasına varıncaya kadar. Zamanında bunlar çok denendi, yapıldı. Başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Biz de benzer modellerini, yani Amerika'yı keşfetmeden bilinen bazı modelleri de sunmak istiyoruz şeye, kamuoyunun dikkatine ve oradan da hani kümelenme tarzı yapıların da çıkmasını. Kümelenme, çünkü Türkiye'de güzel başarılı sonuçlar alınmaya başlandı.
Evet.
Belli küme yöntemleri de. Biraz da büyük, hani tabiri caizse baba firmalarımızın da bu işin içerisine el atması gerekiyor. Yerli arabada olduğu gibi.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel.
Evet.
Peki, çok enteresan yine bir başlık var burada. Yerli yazılımın yurt dışından gelen sermayeyi engellemeyecek şekilde teşvik edilmesi diyorsunuz. Yani böyle hani körü körüne bize teşvik verin, İşte şu kadar %100 vergi indirimi yapın falan demiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu şimdiye kadar gördüğüm en akil başlıklardan biri bu konuda.
Evet, kesinlikle. Yani bu da hiçbir zaman unutulmamalı. Bu biz Türkiye olarak kendimizi tamamen dışa kapatıp her şeyi içeride yapmaya kalktığımız anda o zaman Türkiye'ye hiçbir şekilde yatırım da gelmez. Ve o yatırımların karşılığını da bulamayız. Belli yatırımlar olmalı, teknoloji yatırımları olmalı. O teknolojik ortaklıklar gelişmeli. Yurt dışından ürünler gelebilir, hizmetler gelebilir. Rekabeti kısmamak gerekiyor. Rekabetin önünü kapatmamak gerekiyor. Önemli olan o arka plandaki milli yerli yol haritasını siz zaten hayata geçirmişseniz, belli bir plan dahilinde, örneğin Hindistan, örneğin Çin gibi örnek vereceğimiz birçok ülkeler var. Bu ülkelerde 20-25 yıllık, 50 yıllık planlar yapılıyor.
Evet.
Dijital ülke stratejisi çerçevesinde, bugünkü adıyla. O daha önce işte e-dönüşüm vesaire isimler verdiğimiz, bilgi toplama isimleri verdiğimiz yapılar.
Çok farklı isimlerde planlarımız oldu, evet.
Şimdi günümüzde dijital Türkiye diyoruz. Bu dijital Türkiye hedefine gidebilmek için yerli ve milli kavramlarından birçok şey üretiyor iken, o yol haritasında siz üretimlerinizi devam ettirirken, bir taraftan da yabancılarla, yani dış yatırımlarla çalışmanız gerekiyor. Ortak projeler yapmanız gerekiyor. Daha sonra onlarla beraber geliştirdiğiniz ürünü, onların gücünü kullanaraktan o ülkelere satabilirsiniz. Hani biz olayın hep ticari boyutlarından bakmamız lazım.
Evet.
Yani
evet.
Sonuçta fahri tarafları başka bir şey, ama ticari modellerin sayısını arttırdığınız anda yıllar önce, yıllarda bize yapılanları bizim için karşı tarafa yapabiliyor olmamız lazım. Ortak geliştirilen ürünler.
Şimdi şeyler değişti ürünler. Diyorsunuz. Roller değişiyor yavaş yavaş.
Roller değişiyor.
Ama değişmeli en azından, değil mi Ertan Bey?
Kesinlikle değişmeli. Yani biz kendi telsiz haberleşme sistemimizden, kendi siber savunma sistemimize kadar. Ama hani yok işte yabancıları içimize almayalım. Biz %100 şeyler, ürünler çıkartalım gibi yaklaşımlar şu an için çok erken.
Evet. Evet.
Yani
evet.
Onun yerine beraber de bir şeyler yapılabilmeli. Ama biz hakimiyeti nerede tutuyoruz? Yani orada çok önemli olan bir unsur var. Hakimiyet kimde ve nerede? Yani şey gibi, F-16'ya bir yazılım yaptırıyorsunuz ama yazılım şeyde, Amerika'da ya da...
Işte, o yazılım olmadan F-16 konserve kutusu gibi oluyor.
Evet, ama işte o yazılım bizde olursa ortak teknolojilerimizi geliştirebiliriz.
Evet.
Şey bizde olursa, yönetimi...
Aynen öyle. Yani anahtar kimdeyse şey olur, mühür kimdeyse Süleyman odur.
Şeyinden, evet, yola çıkıyor. Daha da ona göre yönlendirebiliriz. Öbür türlü uçak hiçbir yere bizim kontrolümüz dışında gidemez.
Aynen öyle. Yine çok enteresan başlıklardan bir tanesi. Ben çok takdir ettiğim bu başlığı. Kamu kurumları ve bağlı kuruluşların yerli ve milli yazılımları tercih etmelerinde yaşanan sorunların çözüm yolları üstünde birlikte çalışılması diyorsunuz. Yani çok bu güzel. Şimdiye kadar çok yapılmamış bir şeydi sanırım.
Özür dilerim.
Estağfurullah.
Bu kesinlikle, hep biz şunu söylüyoruz. Yani taraflardan biri şikayetçi olabilir. Bu kamu da olabilir, özel sektör.
Tabii, ya böyle yaptık çalışmıyor da... deyip kapı kestirip atıp yani, başka program aramak yanlış değil mi?
Evet, yani biz şimdi şikayetçi olmaktansa hani başka ülkelerde, isim vermiyorum, yani büyük bir ülkelerde şöyle modeller uygulanıyor. Bir kurum bir ihtiyacı için, bakın, bir satın alma şeyle değil. Yani adam gibi bir projelendirme yöntemiyle, adam gibi yine teklifler toplanarak tabii, buradan yeterli firmayı seçerek bir proje veriyorsunuz. Ve evet, bu projeyi diyorsunuz ki benim için yap. Sonra bunu ileride ticarileştir. ilk maliyeti devlete ait oluyor ve devlet para vermiş oluyor. Yani devlet 100 milyon dolara bir proje yaptırıyor kendine, devletin bir kurumu. Hı hı. Kendine 100 milyon dolarlık bir proje yaptırıyor ama 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar gelir elde ettiriyor. Ticarileştiği zaman.
Aynen öyle. Ya bu olur mu böyle şey diyenler için de biz hatırlatalım. Bizim insansız hava araçları aşağı yukarı bu modelle çıktı değil mi? Yani biz evet. insansız hava araçlarını devletin katkılarıyla yerleştirdikten sonra ya yaptıktan Aynen. sonra yurt dışına satabilmeye başladık. İşte Pakistan'da şuydu buydu. Bayağı satıyoruz şu anda.
Kesinlikle. Aynı şekilde emniyette kullanmış olduğumuz işte yerli araçlar.
Araçlar tabii tabii.
İşte
tomalar vesaireler.
Teröride kullanılan tomalar olsun, işte diğer araçlarımız olsun. Onlarda da benzer modeller.
Bunun yolu var yani. Biz bunu gördük ülkece.
Tabii tabii.
Bunun çalıştığını.
Sipariş veren olacak. Yani mesela siber güvenlik yazılım sistemi için devlet bir sipariş verecek bize. Evet. Yani bize derken sektöre.
Tabii tabii tabii tabii.
Sonra sektör bunu alacak. Bir beraber ARGE dediğimiz, hani kamuyla beraber ARGE dediğimiz yapıda yürütecek. Ve bir yerde devlet şu modda olmayacak. Ya ben sana verdim, sen bak şurada hata yaptın. Hayır, ya hata olacak. Belki o proje çöpe atılıp yepyeni bir proje yapılacak. Hani sıfırdan yazılacak.
Ya yani yabancı yazılımlarla çöpe giden projeler yok mu? Çok oldu. Ben biliyorum evet, kaç tanesini yani.
Çok paralar gitti yurt dışına. Bu tarz projelerde. Esamesi okunmayan o kadar çok proje sayabiliriz ki.
Aynen öyle.
Nerede bunun hesabı denildiğinde hesabı yok. Her neyse. Şikayeti biz diyoruz ki şikayeti bir kenara bırakalım, hedefe odaklanalım, yani çıkan ürüne odaklanalım. Bu birinci tarafı. İkinci tarafında da devlet kendisi yazılımdan şu anlamda, hani yazılım üretmek adına bazı modeller geliştiriyorlar. Bunlardan vazgeçsin. Yani devlet yazılım üretmek yerine ideal projeler, yazılımların ideal yönetim sistemleri üzerine odaklansın. Ya da Türkiye'de ideal bir yazılım projesi kamuya nasıl yapılır? Onun denetim mekanizmalarını oluştursun. O noktada firmalarımızda kendilerini buna göre ayarlasınlar. İşte o uluslararası standartlara, CMMI 5 seviyelerinde üretimler yapılsın. İşte bunun için kamu şikayetçi modundan çıkmalı. Çünkü biz çok duyuyoruz toplantılarda. İşte biz Pardus işletim sistemi aldık, kuramadık. Desteğini alamıyoruz. Evet. Ya da şu yazılımı aldık, işte şu oldu, bu oldu. Ya burada pes etmemek lazım. Yanlış firma seçin. Bakın şu ısrarla söylüyorum. Doğru planlanmış. Şimdi Türkiye'deki kamu ihale kurumunun standartları çerçevesinde yazılım projesi, hizmeti almaya kalkarsanız olmaz. Yazılımın ayrı süreçleri vardır. Onun ayrı satın alma süreçlerinin ve denetim kalite süreçlerinin olması gerekiyor.
Evet.
Mesela kamu ihale kurumu içerisinde eğer bilişimi Türkiye'de geliştirmek istiyorsak ayrı bir satın alma süreci, proje süreci olması lazım. Ona göre devlet koruyor bizi. İşte yabancıya göre onun da negatif etkileri de var. Bu da bizim bilişim yerli yazılım heyetimizde de konuşulan bir konu. Çok enteresan bir
şey. Yani nasıl olsa destek alıyoruz, biraz daha ağırdan alabiliriz mi?
Yani orada bu destekler tam anlamıyla kullanılamıyor.
Anladım.
Yani yazılım sektörü bundan tam anlamıyla o yerli yazılımcıyı koruma kanunu çıktı.
Evet.
%15 avantaj.
Evet.
Orada başka sakıncalar çıktı. Bunları da tespitleri yapıldı bizim şeyde, heyetin raporunda. Her neyse, sonuçta şeye gelecek olursak biz sektörde irili ufaklı, küçük büyük her ölçekte 3 kişilik, 2 kişilik, 50 kişilik, 500 kişilik firmalar var. Bunların bazıları bu işlerin entegratörü olur. Küçük firmalar bu işlerin altında subcontractor olur. Yani onlar üretir, diğeri desteğini yapar.
Evet.
Hani bugün Turkcell gibi firmaların, işte Haversan gibi kuruluşlarımızın, büyük firmalarımızın bu işin, zaten Haversan bu işe el atmış durumda Pardus konusuna.
Evet.
İnşallah bunun arkasında da kümelenmiş firmalarımız olacaktır. Yani devletin bu şikayetini biz sektör olarak karşılayacak. Biz de hani biz de kendimizi bıçağa saplıyoruz. Yani sektörün de sıkıntıları var. Ama sektör de yavaş yavaş bunları kendi içinde çözmeye başladığı anda devletin de şikayet edecek bir şeyi kalmayacak.
Ertan Bey, sektördeki benim gördüğüm en büyük sıkıntı şuydu, insanların ortak çalışabilme yetenekleri çok sınırlıydı. Bu ortak çalışma yeteneklerini biz bir araya getirebilirsek, yani bunu ayrı bir avantaja dönüştürürsek, bence ülkenin altından kalkamayacağı projenin olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şu anda Milli Eğitim Sistemimiz, şu anda Sağlık Bakanlığımız yabancı uygulamalarla, yabancı veri tabanları üstünde koşuyorsa, ya bizim bunlara bir şey yapmamız lazım, kesin ve net, yani bu tartışmaya açık değil.
Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aynı işi, aynı konuyu yapıyorum diye yola çıkan firmaların sayısı çok fazla.
Evet.
Yani örneğin işte ERP yazılımları üreten işte
Bir sürü
Türkiye'de
firma var. Bir sürü firma.
15-20 tane firmamız var.
Evet.
Şimdi bunları aynı bir kümenin içerisine aldığınızda hani bunlarla bir sinerji oluşturamıyorsunuz. Ama hani kümelenmede bence kümelenme stratejisinin hemen altında bu çok güzel yapılandırılabilir. Orada farklı farklı konulardaki uzman firmalar ve bunların arasından seçilmiş kriterlere sahip firmaları bir araya getirip o tarz kümeler şu anda yapılmaya çalışılıyor. Bunun üzerine gidilmesi birçok sorun çözecektir. Ama kısa vadede ben o ayrı ayrı birbirine rakip olan firmaların ancak devlet çok farklı bir proje sunarsa yani bana şey gibi işte aynen bu yerli arabadaki gibi arkadaş sen BMC şunu motorunu üretiyorsun sen şunu üretiyorsun orada işte hepsinde farklı şeyler var. Yani birbirine rakip olan firmaları bir araya getirmenin başka yollarını bulmamız lazım.
Valla bu yapıldı. En azından savunma sanayide yapıldı. Yazılım sanayinde yapılmaması için hiçbir mantıklı sebep göremiyorum.
Evet, o zaman o modellere bakacak. Yani
Ertan Bey,
yolda
gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani bu kadar sıkışık zaman diliminizde Antalya ne zaman olacak?
Antalya 4-7 Ekim Ela Quality Resort Oteli'nde
Evet.
işte inşallah Cumhurbaşkanlığı üst düzey katılımlarını da bekliyoruz.
İnşallah. İnşallah.
Bakanlardan katılım bekliyoruz. Yani çünkü hedefimiz Dijital Türkiye. Dijital Türkiye'yi burada uluslararası danışmanlık kuruluşları katılıyor. Bu çok enteresan. Ve onların bakın hani biraz önce söylediniz ya yani yabancılar falan diye ayırmıyoruz.
Evet, süper.
Onların ciddi birikimleri var. Yani
Süper.
Türkiye'de yok mu yerli danışman firmaları var. Ama dijital dönüşüm ve dijital gelecek üzerine uluslararası danışmanlık firmalarından öğreneceğim şeyler var. Geleceğe dair bir takım vizyoner bilgiler paylaşacaklar bizimle bu etkinliğimizde. Dolayısıyla bu etkinliğe herkesin ilgi göstermesi ve katılım sağlaması bizim için çok çok kıymetli. Biz çünkü sivil toplum örgütüyüz. Neyle mutlu oluyoruz? Oraya gelen insanlarla beraber oluşturduğumuz sinerjiyle biz mutlu oluyoruz. Bu hayallere bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. O
İnşallah,
yüzden
inşallah.
Antalya'da Belek'te 4 Ekim'de başlayıp 7 Ekim'de bitecek olan 2 günlük etkinliğe herkesin katılımını ve önemsemesini rica ediyoruz.
Ertan Bey,
Sizler
sizin
de oraya
şahsınızda
teşekkür
TBD
ediyorum.
Başkanı Rahmi Aktepe'ye de orada bütün gönüllü çalışan herkese de sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz buradan.
Sağ olun.
İnşallah
Ben de bütün
emekleriniz
TBD
güzel sonuçlar verir.
adına kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
Sevgiler.
İlgi ve alakanız için.
Çok teşekkürler. Sağ
Saygılar,
olun.
hoşça kalın.
Evet, ya işte görüyorsunuz, evet, Türkiye'de güzel bir şeyler yapılıyor, Türkiye'de güzel şeyler yapılmaya çalışılıyor, Türkiye'de yapılmış güzel şeyler tekrara girmeye çalışıyor. Çok güzel şeyler bunlar. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Bu kadar güzel şeyi konuştuktan sonra Kids United'dan Michel Fugain'in Chante la Vie şarkısını şöyle güzel dinleyelim, bir pozitif enerji dolalım ya.
Tu veux rêver d'une vie.
Kids United'dan dinledik. Kids United çok enteresan. Fransa'da, Fransa'ya farklı yerlerden gelmiş çocuklardan kurulu bir şey. Bu şarkı 2014 yılında yapılıyor. Çocukların en büyüğü 2000 doğumlu, en küçüğü işte daha aşağıya doğru gidiyor. 8 yaşla 13 yaş arasındaki çocuklar bunlar. Ve bütün yaptıkları gelirler Birleşmiş Milletler'e kalıyor. Birleşmiş Milletler için kurulmuş, yapılmış bir albüm bu. Ya Türkiye'de bu kadar çocukların katıldığı yarışmalar falan varken bu gençleri biz bir araya getirsek de böylesi güzel sivil toplum kuruluşu şarkıları yapsak ne güzel olur, albümleri yapsak ne güzel olur. Burada hani çünkü gerçekten dinleyince o çocukların sesinden böyle ayrı bir motivasyon duyuyorsunuz. Şimdi gençler demişken telefon attığımızda bir konuğumuz var. Biraz oraya da pas atmış olduk. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yiğit Savcı. Merhabalar efendim.
Serhat Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyorum.
Sevgiler. Evet, öncelikle Yiğit Bey, sizi tanıyarak başlayalım mı?
Tabii ki. Ben şöyle bahsedeyim Serhat Bey. Ben Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin başkanıyım, mevcut başkanıyım. Dernek 1986 yılında kurulmuş bir dernek.
Evet.
Bugüne kadar da yaklaşık 32 yıldır faaliyetlerini devam ettiriyor. Ben kendim de bir girişimciyim, kendi işimin sahibiyim. Plastik İnovasyon'un İnovasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin kurucu ortağıyım. Dolayısıyla da kısaca kendimi böyle anlatmış olayım.
Şimdi biraz GİAD'dan bahsedelim. Şimdi Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği 86'da kuruldu diyorsunuz ve gerçekten de hep hani benim takip edebildiğim kadarıyla 90'ların başından beri takip ediyorum ben de. Takip edebildiğim kadarıyla sizin gibi daha girişimci hani aileden gelen değil de girişimci iş adamları dernek yönetim kurulunda görmeye alıştık değil mi?
Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. Bizim derneğimiz 25 ile 45 yaş arasındaki hem girişimcilerden hem de üst düzey yöneticilerden oluşuyor. Zaten ismindeki yönetici de ona işaret ediyor.
Doğrudur.
Normalde genelde ağırlıklı iş adamları derneklerinde böyle bir tanımlama yok aslında. Bizimki çok özel bir durum. Bunun da şöyle bir güç katıyor derneğimize. Üst düzey yöneticiler, yani genel müdür yardımcıları, genel müdürler veyahut da pazarlama direktörleri gibi üst düzeye gelmiş arkadaşlarımız bu sivil toplum kuruluşlarında çok faydalı işler yapıyorlar. Kendilerini hem derneğe çok ciddi katma değer sağlıyorlar hem de networking anlamında da çok ciddi şeyleri oluyor, katma değerleri oluyor diyeyim. Biz dernek olarak girişimciliği gerçekten odağımızda tutan bir derneğiz. Yani hem genç olmanın verdiği güçle diyeyim.
Evet.
Hem de faaliyetlerin ana odağında sürekli girişimcilikle ilgili birçok çalışmamız var. Tabii 1986 yılından beri var olan bir sivil toplum kuruluşu bugüne kadar birçok projeye imza atmış durumdayız. Ama son yaklaşık 10 yılı bahsedersem 2010 yılında benim liderliğimde GİAD Akademi'yi kurduk biz girişimciler için.
Süper.
Buna T artı P diyoruz biz Serhat Bey. Yani teorikle pratiğin birleştirilmiş hali diyoruz.
Harika. Herkesin buna ihtiyacı var çünkü.
Aynen. Biz 2010 yılında üniversitelere gittik. Hocalarımızla ve akademisyenlerle konuştuk ve onlara ifade ettik. Siz anlattıklarınız şeylerde çok fazla teorik kalabiliyorsunuz. Bırakın, müsaade edin, biz iş dünyası olarak gelelim, bize bir zaman verin üniversitede, bir ders verin ve biz gelip pratiği anlatalım. Böylece öğrenciler hem teoriyi hem pratiği görerek bunu buradaki tecrübelerden faydalanarak kendilerine bir yol çizsinler, kendilerine bir hareket aksiyon planı belirlesinler dedik.
Evet.
Ve yaklaşık 8. yılımızdayız. Bu gerçekten bir STK için bunu böyle sürdürülebilir kılmak çok kritik ve önemliydi bizim için. Bugüne kadar 10'a yakın üniversitede bunu açtık. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde de bu akademiyi sürdürüyoruz. Yanı sıra yine bu akademinin çalışmaları sırasında ortaya çıkmış bir projemiz daha oldu. O da Serhat Bey, Türkiye'de Türk tipi girişimcilik diye bir durum var aslında.
Bu çok enteresan bir bakış açısı.
Evet, bu benim ortaya koyduğum bir tanımlama. Çünkü gittiğinizde üniversitelerde Amerika'nın ve Avrupa'nın, şimdi isim vermeyeceğim burada,
evet,
çok büyük şirketleri anlatılıyor. Bu büyük şirketlerin anlatılmasının aslında Türk öğrencileri, Türk girişimcilere gerçek manada bir katkısı olması bir parça zorlu. Çünkü buna bu gök kubbe etkisi deniyor buna. Yani siz çok yüksek bir hedef söylerseniz, milyar dolarlık bir şirketi bir girişimcinin önüne koyarsanız ülke biliyor çocuklar, gençler. bizim yapmamız gereken benim gibi şirketini sıfırdan kurmuş, damdan düşmüş dediğimiz, tamam mı, insanları hikayelerini anlatmak üzere dernekte bir araya getirdim ben. Ve 5 tane GİAD'lı girişimciden oluşan Formül Sosunda diye vaka kitabı, yani İngilizcesi Case Study Book denilen, ilk kez Türk tipi girişimcinin işlendiği bir kitap bastık biz. Bu ve benzeri yayınlar ve çalışmalar aslında girişimcilik açısından GİAD tarafında çok çok önemli. Tabii bununla yetinmiyoruz biz. Ben bu dönem başkan olurken dönüşüm diyerek başkan oldum Serhat Bey. Biliyorsunuz dünyada 21. yüzyılda çok hızlı bir dönüşüm var.
Evet.
Artık hızına yetişmemizde bazen hepimiz zorlanıyoruz. Yeni jenerasyonların bile zorlandığı durumlar oluyor teknolojinin etkisinden dolayı. Burada da şunu söylüyoruz. Bireyin, kurumun ve toplumun dönüşebilmesi için, yani bu üç sac ayağında dönüşümü sağlayabilmemiz için bireyle kadının dönüştürücü rolünü ortaya koyuyoruz. İkincisi dijital dönüşüm. Bu kurumlarda dönüşüm artık tartışmasız bir konu. Teknolojinin kullanımı, dijital dönüşüm çok çok kritik bir konu. Sanayi 4.0 vesaire gibi.
Bundan 15 sene önce acaba dijital dönüşüm olsun mu diye konuşuyorduk ama artık onları konuşmak için çok geç sanırım.
Artık aynen, artık öyle bir şey deme şansımız yok yani.
Bitti o yani.
Sadece kabullenip bir an önce bir yol haritamızı, evet, stratejimizi belirlemeli diyoruz. Son olarak da bu çok kritik, biraz bir iş örgütü için zor bir söylem. Ama biz toplumun dönüşebilmesi için sanat diyoruz Serhat Bey. Yani bu çok ilginç.
Çok acayip bir şey söylediniz şimdi. Hiç bunu tartışmamıştık şimdiye kadar.
Evet ya, bu çok önemli bir gündem. Çünkü insanlar sanat deyince böyle ya işte sadece bir resim mi, bir heykel mi vesaire diye bakıyor. Ama biz böyle bakmıyoruz. Biz bunu yaratıcı düşüncenin tetiklendiği yer sanattır. Dolayısıyla bu girişimciliğe açılan kapıdır diye söyleyerek işliyoruz. Ben bu vizyonu ortaya koyduğumda arkadaşlarım buna çok inandılar ve desteklediler sağ olsunlar. Hem yönetim kurulumuzun tamamı hem de derneğimizdeki üyeler. Çünkü Türkiye'de eğer biz ileriye gitmek istiyorsak, inovatif kapasitemizi, Ar-Ge kabiliyetimizi geliştirmek istiyorsak, ancak ve ancak beyinlerin bu yaratıcı düşünceyi ortaya koymasıyla bunu yapabileceğiz. Bunun da yolu ve aslında en büyüklerinden birisi işte heykelinden performans sanatlarına, işte tiyatrosundan müziğine, bunun birçok bacağıyla aslında takip ediliyor olması ve yeni nesillerin o yaratıcı düşünceden besleniyor olmasını sağlamamız lazım ki yepyeni düşünceleri ortaya koyabilsinler ve ülkemizin yarını aydınlatabilsinler diye.
Şimdiye kadar hiç söylenmemiş bir şeyleri söylediniz vallahi Yiğit Bey. Tebrik ediyorum sizi. Ya deminki gönderinize atfen tabii dediniz ya, hani damdan düşen lazım diye. Hani hoca damdan düşmüş, sormuşlar, demişler doktor getirelim, yok demiş, bana damdan düşen birini çağırın. O anlar beni. siz mesela böyle ne tür şeyler gördünüz mesela? Girişimcilerle, Türk tipi girişim dediniz ya. Ya mesela ben şeylerle, girişimcilerle konuştuğumda şundan yakınıyorlar. Hep mesela yazılımcı girişimci oluyor. Hiç aralarında mesela işi böyle ileriye şey yapacak, ekonomik olarak bakacak adam olmuyor mesela. Olursa da onlar da bu sefer yazılımcı bulamıyorlar gibi. Türkiye'de böyle açmazlarımız var bizim birkaç tane.
Doğru. Bu, ya şimdi biz tabii GİAD olarak herhangi bir girişimciye kategorik olarak bakmıyoruz.
Yani, doğru.
Ne iş kurarsa kursun bizim için girişimci olması önemlidir diyoruz. Aslan odur diyoruz.
Evet.
Ancak tabii son dönemde biz çok odaklanmış bir şekilde dijital dönüşüm çalışma grubumuzun liderliğinde çok önemli bazı incelemeler yapıyoruz. Burada tabii çalışmalar yapıyoruz bir yandan da. Buradaki konuların en önemlisi de biz geçen dönem yani bundan bir 8 ay önce, 6-7 ay önce Maliye Bakanımıza bir set öneri hazırladık. Bu da teknoloji girişimcilerini odağa alan bir öneri setiydi Serhat Bey.
Evet.
Burada en önemlisi, biz diyoruz ki bir girişimci finansa erişimde devlet hibeleri var, inkübasyon merkezleri var, teknoparklar var. Yani bir şekilde o birinci paraya ulaşmada herhangi bir sıkıntı yok. Ama biz daha sonra bu şirketleri vergiyle, yani KDV ile bu tip şeylerle çok meşgul etmeyelim. Türkiye olarak bunlara KDV'den muaf bir 3 yıl veyahut da 5 yıl verelim. Bizim önerimiz 3 yıl olarak biz şey yapmıştık. Ve nakit akışlarına ya da işletme sermayelerine burada fayda sağlayalım ve onların sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlayalım diye düşündük. Bir tane verdiğimiz öneri buydu. İkinci önerimiz yine çok önemli. Teknoloji vergi dairelerinin kurulmasını söyledik biz Serhat Bey.
Çok enteresan yani bir şey söylemişsiniz ya.
Evet.
Nasıl yani olacak
niye
o?
Niye böyle dediğimizde şöyle. Çünkü teknoloji şirketleri artık çok önemli ve kritikler. Bakın Türkiye'de yine isim vermeyeyim ben ama herkes anlayacaktır muhakkak bu örnekleri. 3 tane önemli kritik bizim girişimcimiz çok iyi işler yaparak şirketlerini sattılar. Bir tanesi 600 milyon dolara sattı bu girişim. %100 Türk sermayeli bir şirketti bu. Yani çok büyük bir başarıdır. Bunlar çok ciddi özendirici şeylerdir. Tamamen teknoloji şirketi. Yine bir ikincisi Çin'in devlerinden birine 728 milyon dolara sattı. Bakın bu da çok önemli bir başarıdır. Tamamen bir e-ticaret platformuydu. Üçüncüsü yine dünyada önemli bir oyun şirketine satılan, hatta kısmi olarak satışı yapılan bir oyun şirketiydi. Bakın bunlar çok önemli değerler. Dolayısıyla biz bu teknoloji şirketlerine göz bebeği gibi bakmalıyız. O yüzden de bunları nasıl Türkiye'de büyük mükelleflerin olduğu büyük mükellefler vergi dairesi var. Onları kategorik olarak teknoloji vergi daireleriyle takip edip onların sorunlarına, eksiklerine, fazlalarına neyse yakın markaja alarak takip etmeliyiz diye düşünüyorum. Ve onların teşvik edilmesini de aslında bu vergi daireleri üzerinden takip etmeliyiz. Çünkü online mecralarda yaptığımız yazılım yatırımları, tamam mı? Bunlar çok hızlı bir şekilde akselere hızlanabiliyorlar ve hızlandıkları zaman da çok ciddi getirilere sahip olabiliyorlar. Biz bunları göz bebeği gibi bakıp bu teknoloji vergi dairelerinden takip edebilirsek çok ekonomimize çok önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz.
Kesinlikle çok yine büyük bunun katkılar sağlanacak canım. Hani bunun şeyi yok zaten, tartışması yok. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela demin sizin ismini zikretmediğiniz şirketlerden bir tanesinin kurucu ortağı Tolga Bey, Buba. Boğaziçi Üniversitesi Business Angels'dan Tolga Bey'le konuştuk mesela. Yani hep yakındığımız nokta şuydu. Sizin de çok iyi dile getirdiğiniz gibi. Ya bu çocuklar mesela burada girişim yapıp İyi bir hale getirdikleri zaman gidip Dubai'de şirket kuruyorlar ya da San Francisco'ya taşıyorlar kendini. Niye gitsinler ki bunlar? Türkiye'den çıkmış adamları, biz Türkiye'den tutmanın bir yolunu bulabiliriz. Bizde bu yetenek vardır diye düşünüyorum.
Tabii ki ya, tabii globalleşme aslında işin bir bacağı. Yani hepimiz işlerimizi globale taşımalıyız. O bir tarz.
O ayrı ama yani vergi vermemek için gitmeyi kastetmiyoruz sanırım.
Tabii ki onu söylemiyoruz. Biz Türkiye'den bu girişimlerin hiçbirini, ana merkezlerini burada tutacak şekilde göz bebeği gibi bakmalıyız diyoruz. O yüzden de yani tabii ki yabancı birleşme, satın alma, bölgede büyüme, uluslararası arenada oyuncu olma vs. bunlar olmalı. Ama hala bu şirketler Türk merkezli olarak yaşayıp devam ediyor olmalılar. Yani bakın şimdi biliyorsunuz son paket açıklandı. BİG'le, yani bireysel genç girişimciyle, genç girişimci 200 bin liradan başlayan hibeler şey oldu.
Evet.
Biz bunu çok olumlu buluyoruz. Çünkü girişimcilik ekosistemine atılan her tuz faydası vardır diyoruz çorbada. Evet. Dolayısıyla da yani buna olumlu bakıyoruz. Öbür tarafı devamı da şu. Biz bunu bir bütün olarak bakmalı diyoruz. Bir girişimci ekosisteme bütün paydaşlarıyla, bacaklarıyla bakmalı. Yatırımcılar, bakın ikincil yatırımcı konusunda Türkiye'de şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Evet kuruyoruz ama yaşatırken arkadan besleyici yatırımlar, fonlar, venture capital'lar, bunlarda bir parça sıkıntımız var bizim. Bunları geliştirmeliyiz, teşvik etmeliyiz. Melek yatırımcılarımızı daha motive etmeliyiz. Bireysel katılım sertifikaları var melek yatırımcılara verilen. Bunların mesela donanımı biz Maliye Bakanımıza da gittiğimizde söyledik o zaman. Bunların bir parça daha yumuşatılması lazım. Bazı kriterler fazla bürokratik kalabiliyor bu tip şeylerde. Bunları genişletmemiz lazım. Yine mentorluk sistemi. Yani bazen parası olan girişimciler ya da iyi bir girişimi daha ileriye götürürken yönetim bacağında çok ciddi, stratejilerde çok ciddi eksikler yaşayabiliyor. O yüzden iş dünyasının yapıyorlar zaten de hala daha da fazla yapmamız lazım diye söylüyorum bunu. Mentörlük sistemini geliştirerek daha çok girişimciye destek olmamız gerektiğini söylüyoruz. İşte bizim Giyat Akademimiz var bahsettiğim gibi.
Evet.
Bu tip mecralar, teknoparklar, inkübasyon merkezleri, buralarla ekosistemin bütün resmini genişletecek şekilde desteklemeliyiz, beslemeliyiz diye düşünüyoruz biz. O yüzden de çalışmalarımızı hep girişimciyi odağa alıyoruz. Herhangi bir kategorizasyon yapmıyoruz. Ama teknoloji girişimcilerine de göz bebeği gibi bakalım diyoruz.
Aynen.
Mesela bu minvalde de şöyle söyleyeyim size Serhat Bey. Biraz lafı uzattım.
Estağfurullah. Hayır.
26 Ekim günü biz başarı dijital dönüşümde diye çok büyük bir konferans yapacağız.
Ne kadar güzel şeyler bunlar ya.
Yani bu Türkiye'nin en önemli bağımsız denetim şirketlerinin birinin ana sponsorluğuyla yapıyor. Yabancılar olacak. Türk önemli, çok önemli isimler getiriyoruz. İş dünyasının yani TÜSİAD'ın başkanı açılış konuşması yapacak vesaire. Bizim burada dikkatleri çekmek istediğimiz şey dijital dönüşümle hangi iş yapıyorsanız süreçlerinizin dijitalleşeceğini ve teknolojiyle evleneceğini, beraber olacağını unutmamamız gerektiğinin ve bunun tabii başarının ana kapısı olduğunun işleneceği bir konferans olacak bu. Herkesi bekliyoruz bu arada, yani Sınıf Otel'de olacak bu.
Ne zaman dediniz?
26 Ekim günü olacak. 26 Ekim günü. Okay. Evet. Yani daha 1,5 ay kadar bir süre var.
Ben de duyurmak isterim zamanı gelince, zaten herkese duyururuz bunu. Duyurulması gereken de bir şey. Şimdi Yiğit Bey, şunu da sormak istiyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bazı ekonomik gerçekler var. Hani bu gerçekler, evet, giderek çok daha iyiye gitmiyor. Hani evet, şu anda ciddi bir koşuşturmacanın içindeyiz ülkece. Hani ülkenin içinde en alt düzeyde çalışanlardan, mavi yakalılardan, beyaz yakalılara kadar ciddi bir sınavdan diyeyim geçiyoruz şu anda. Ve sizin de hani çok güzel basın bülteninde çıktığınız başlık var. Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor diyorsunuz. Bunu net bir şekilde belirtmişsiniz. Gerçekten de biraz bu cümleyi açalım ki hani herkes bu konuda hemfikir olsun istiyorum.
Tabii yani şimdi şöyle, biz genç iş dünyası olarak her zaman bardağın dolu tarafına bakıyoruz.
Evet.
Gerçeklerimizi kaybetmiyoruz. Gerçeklerimizi tabii ki biliyoruz. Yaşadıklarımız açık ve ortada. Ancak bizim genç ve dinamik bir nüfusu olan ülkemiz var. Ve bir tane ülkemiz var.
Başka aynen öyle. Gelecek
halimiz yok.
Aynen öyle.
Dolayısıyla da ülkemizin yarını için yapmamız gereken şeyler çok açık ve ortada. Bakın, biz bundan yine 2 ay önce Milli Eğitim Bakanımıza gittik. Bugün Türkiye'de çok başarılı bir Milli Eğitim Bakanı var. Sektörden geliyor kendisi. Ve biz kendisine işte hem kendi akademik GİAD Akademi'yi anlattık, hem de başka şeyleri verdik. Yani bizim eğitim sistemimize çok ciddi odaklanmamız lazım. Şimdi eğitim sistemimizi çok iyi bir şekilde güçlendirebilirsek, işte bu işte 8 bin, 10 bin dolar skalasına sıkışmış gayri safi, kişi başı gayri safi milli hasılanın sıçratılabileceği tek yer eğitim sistemidir. Yani eğitimimizi güçlendireceğiz. Ondan sonra bunu bir kademe yukarı çıkaracağız. İşte cari açığın azalabilmesi için de o eğitim sistemiyle yaratıcı düşünceyi bir araya getirebilirsek, o zaman biz gerçek manada ülkemizin yarınını güçlendirecek şirketleri ortaya koyabileceğiz.
Süper bakış.
Söylemeye çalıştığımız temel olarak şey budur Serhat Bey.
Süper bakış açısı. Yani baktığımızda şimdi şöyle bir şey var. Yine girişimcilerden bahsederken, ekonomiden bahsederken karşımıza şu çıkıyor. Mesela ülkede yıllık faiz %24 seviyesine geldi mi? Geldi. Yani demek ki biz girişim yaparken %24 karlılıkla çalışırsak, ya biz yattığımız yerden bu parayı kazanıyorduk, niye bu işi yapalım deme ihtimalimiz var. Değil mi?
Aynen.
O zaman biz
aynen
şunu koymalıyız ortaya. Ya bu ülkede girişim yapılmaz demek yerine, hayır, biz yurt dışındaki girişimcilerden %24 daha fazla çalışmalıyız koymalıyız herhalde ortaya.
Yani
hani bunu gaz vermek için söylemiyorum ama gerçekten de buna ihtiyacımız var yani.
Çok kabaca böyle denebilir. Yani bizim yapmamız gereken şey, biz odaklanarak, yani fazla da böyle kendimizi çok fazla dağıtmadan, kendi gerçeklerimizle, ülke gerçeklerimizle şey yapma. Bakın ben
tam olarak onu söyledim, evet.
Ben bir sanayiciyim, tamam mı?
Evet.
Ben bir işimize odaklandığımız sürece, tamam mı? Ben mesela beyaz eşyada otomotiv yan sanayine çalışıyorum. Buradaki sanayicilerin birçoğu işine odaklı ve başarı hep burada. Dikkat edin, Türkiye'nin ilk 100 şirketinin içinde ilk 5 şirketi otomotiv sanayisidir.
Hı hı.
Çünkü odaklanma çok güçlendirmiş. Dolayısıyla biz odaklanmalıyız. Yani yaptığımız işi en iyi yapabilecek şekilde odaklanmalıyız. Ondan sonra dalgalar gelebilir, ekonomi çalkalanabilir, maalesef tatsız süreçler olabilir vesaire. Ama bakın, biraz önce verdiğim 3 tane örnek gibi, Türkiye'den çıkmış 3 örnek gibi odaklanmış şirketler başarıyı her zaman yakalıyorlar. O yakalanan başarılar da her zaman ülkenin kaynaklarını geliştirmesine, öz kaynağını güçlendirmesine yardımcı oluyor.
Aynen.
Bu çerçevede de cari açığı kapatmak istiyorsak, işte böyle odaklanarak şirketleri konsantre bir şekilde başarının üzerine bina edebiliriz. Başka türlü olmaz bu. Yani dolayısıyla da bakın, şimdi bir konu daha söylemek isterim size.
Tabii ki.
Şimdi Türkiye'nin kadın nüfusu yaklaşık %50 Serhat Bey. Hatta %51.
Evet.
Şimdi kadın çalışan oranımız bizim hala çok düşük. Yani bir potansiyelimiz var bizim ve maalesef bunu kullanamıyoruz. İşte biz YAD olarak kadının dönüştürücü gücü dediğimiz şey, dönüşüm çalışma gruplarımızdan söylediğimiz şey bu kısmıdır. Ve yine 3 Ekim günü bir hareket başlatıyoruz. Eşitlik hareketi diye. Türkiye'deki en önemli iş adamları, sanat dünyası, spor dünyasından 24 kişiyle bir tane film çektik Serhat Bey. Ve bu filmimiz sadece şunu söylüyor. Kadın ve erkek eşittir iş dünyasında. Dolayısıyla bu potansiyelimizi bizim kullanmamız lazım. 2028 yılına kadar da Türkiye'nin hedefi %50-50 olmalı. Şu anda biz %30 küsür civarındayız. Ve bu yetersiz. Kadını iş dünyasına katmak zorundayız biz. Başka türlü biz ileriye doğru gidemeyiz. İşte bunun yolu da kadın girişimcilerimize sesleniyoruz diyoruz biz. Lütfen gelin iş dünyasına katılın, kendi işinizi kurun veyahut da profesyonel çalışın, o da tamamdır. Ama biz kadınlarımızı iş dünyasına daha fazla katılım sağlattıramazsak maalesef hedeflerimize ulaşmakta burada da gecikeceğiz. Bunu söylüyoruz. Ha. Ve bu konuyu da çok kritik olarak görüyoruz Serhat Bey.
Vallahi süpersiniz. Umarım bu gibi uyarıları hep birlikte kamuoyuna paylaşırız. Bizim kapımız, telefonlarımız size sonuna kadar daima açık, biliyorsunuz bunu. Yani bu güzel şeyleri halkla paylaşıp, kamuoyuyla paylaşıp daha ileri adımlar atılmasını sağlamamız gerekiyor birlikte.
Ben çok teşekkür ediyorum size Serhat Bey desteğiniz için.
Yiğit Bey, ben de saygılarımı sunuyorum. Evet, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yiğit Savcı'ya sevgilerimizi sunuyoruz buradan. Gerçekten de bu gönüllü çalışmaları yapan herkese bizim kapımız açık. Girişimcilere özellikle bizim kapılarımız sonuna kadar açık. Evet, son böyle birkaç dakikamızda şöyle iki haber daha okusam mı diye şöyle masaya baktım. Masadan olur geldi. Hemen girelim haberlere. Şöyle iki tane kısa haber okuyayım size. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm telefonlara SMS atma üzerine bir hareket alıyor şu anda. Twitter kullanımı nedeniyle sık sık ülke içinden ve dışından eleştiriler alan Amerika Başkanı Donald Trump, acil durum programı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm telefonlara uyarı SMS'i gönderebilmeye hazırlanıyormuş. Enteresan bir şey bu. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu kapsamında Amerika'daki tüm cep telefonlarına anında acil durum mesajı gönderebileceklermiş. Bildiğim kadarıyla bu Türkiye'de var. Hani acil durumdan bahsediyoruz. Hani şurada deprem oluyor, şurada bir şey olacak gibi böyle. Bunlar evet önemli. NASA'nın bu hafta yaptığı enteresan bir açıklama vardı. Bunu sunmak istiyorum sizlere. 1 milyar dolarlık uydu fırlattı gökyüzüne, uzaya. Ne yapıyor bu uydu? Uydu lazerle bizim kutuplardaki buzulların boyunu ölçüyor. Hassasiyetle, yüksek hassasiyetle bu şeyleri, buzulların boyunu ölçüyor ve ne yapıyor? Ne kadar eriyorlara bakıyor. Yani dünyanın hal ve gidişatı neler olacak diye bakıyor. Şu anda insanlar şey yapıyorlar ya, fırtınaya komik kadın isimleri verip, işte komik erkek çocuk isimleri verip falan böyle o fırtınayı daha eğlenceli hale getiriyoruz ve Allah'tan geldi ne yapalım diyoruz. Hayır, bunların hepsini bizim dünyaya kötü bakmamızdan kaynaklanan fırtınalar vesaireler bunlar. Her ne kadar başkaları farklı söylese de evet, giderek daha kötüye gidiyor. İşte bu kötüye gidişi güzel bir şekilde NASA ölçümlemeye başlayacak. Önemli bu. Geçen hafta şeyden bahsetmiştik. General Mobile'dan bahsetmiştik. Türkiye'de bir cep telefonu üretim fabrikası açmıştı. General Mobile'in yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yaman çok enteresan bir açıklama yapmış. Demiş ki başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok yerde Türk markası artık sevilen marka haline geldik diyor. Gençlere staj çağrısından bulunuyor. Diyor ki ey gençler, gelip burada çalışabilirsiniz diyor. Gelin burada çalışın diyor. Gençleri Türk fabrikasında çalışmaya çağırıyor. Çok hoşuma gitti bu ya. Onun yüzden bunu söylemesem olmazdı. Bu haberi okumasam olmazdı. Evet. Yayınımızın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni Şeyler Rehberi'ne haftanın açılışının kapanışını yaptık sizlerle. Pazartesi günü son dakikalarımızda. Kids United demiştim size ilk şarkımızda. Yine bir Kids United şarkısı çalalım. 1977'de Eurovision'u kazanan L'Oiseau L'Enfant şarkısını çocuklar nasıl söylemiş dinleyelim. Pozitif dolalım. Pozitif enerjiyle haftaya başlayalım. Vois comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.